Ayrım 28.
Ama kurula çağrılmamak da beni sinirlendirebilir. Ben de edebiyatla uğraşıyorum. Romanın, hikayenin iyisini seçebileceğimi sanıyorum. Beni çağırmamakla beni küçümsediklerini, yargılama gücüme inanmadıklarını göstermiş olurlar. Benim gücüme gider bu. Niçin derim kendi kendime? Ben o kuruldakilerin hangisinden aşağıyım? Bunu demekle de o kuruldakileri kendimden aşağı görmeye başlarım. Yanılmalarını, haksızlık etmelerini beklerim. Benim en beğendiğim kitabı seçseler bile yine onlarla birlik olmak istemem. Akıllıca, usluca bir iş midir bu? Değildir elbette. Ama anlaşılmaz bir acundur kişi oğlunun içi. Kinlerle, kıskançlıklarla, öfkelerle dolu. Başka ülkelerde her yıl birçok ödüller dağıtılıyor. O ödülleri kazanan kitaplar üzerinde eleştirmecilerin yazdıklarını bir okuyun. Çoğu beğenmez, mırın kırın ederler. Yukarıda söylediğim duygunun bir payı yok mudur onların titizliğinde? Ödül kazanan esere bir çullanıyorlar, sanırsınız ki dünyadan ondan değersiz bir kitap olamaz. Hiç şüphe etmeyin, ödül kazanan eseri kötülemek de bizim eleştirmecilerimiz Avrupalı eleştirmecilerden daha da ileri giderler. Bizde bencillik Avrupa ülkelerinde olduğundan daha azgındır da onun için. Bizde bir insan kendinin de bulunmadığı bir kurulun yaptıklarını beğensin. Görülmüş şey midir? Bakarsınız daha dün birbirini beğenen, öven iki kişiden biri bir kurula alındı da öteki alınmadı mı? Birbirinin bilisiz, değersiz olduğunu anlatmaya başlarlar. Eleştirmeci, edebiyatçı olduğum için ödül kuruluna çağrılmamak gücüme gider. O kurulun üyelerini kötülemeye başlarım. Peki eleştirmeci, edebiyatçı olmasaydım ne yapardım? Diyelim ki ben de vakit geçirmek için ara sıra bir roman, bir hikaye okuyan, edebiyatı kendilerine dert edinmemiş kimselerdenim. O zaman ne yapardım? Ödül kazanan kitabı alırdım, okurdum. Pek beğenmesem bile kızmazdım onu seçen kurula. Bunu seçmişler, demek bunda benim anlayamadığım, göremediğim üstünlükler bulmuşlar. Elbette onlar benden iyi bilir bu işi derdim. Bu da olabilirdi. Ama ben o kitabı beğeneyim beğenmeyeyim, onu seçtikleri için kurul üyelerini alkışlayayım alkışlamayayım, benim tepkimin ne değeri olabilir? Geçici bir okurum ben. O yazarın ödül kazanan kitabını okurum da ondan önce yazdıklarını, ondan sonra yazacaklarını aramam. Başka ülkelerde çok görülüyor bunun örneği. Şu yazar bundan 30 yıl önce örneğin Concord ödülünü kazanmış kitabından 100 bin tane satılmış, yeni yazdığı kitabın adı bile anılmıyor. Böyle olunca ödülün yazara ettiği iyilik nedir? Evet, para kazanmış, birkaç yıl ünlü bir adam olmuş ama sonra büsbütün vurmuş onu yere. Öyle bir yardım görmüş de yine sevindirememiş, beğendirememiş kendini. Gördüğü iyilik bu kötülüğü, bu acıyı unutturabilir mi? Ödüllerin bir avusu vardır. Onun üzerinde durmuyorlar. Şunu da düşündüm kendi kendime. Bizde de ödüller dağıtmak töresi olsaydı, ben de bir ödül ister miydim? Bir ödüle aday olur muydum? Olsaydı ne yapardım? Onu elbette kestiremem. Belki ben de özenirdim. Az şey mi? Yurdun köşesinde bucağında adım duyulacak. Bir takım kimseler benim halime imrenecek, kıskanacak beni. Evet, bizde de ödüller dağıtmak töresi olsaydı ne yapardım onu bilmem. Ama öyle kendi kendime düşünürken, hayır, istemezdim. Ben aday olmadan bir ödül verseler onu da kabul etmezdim dedim. Ödül kabul etmek bana bir tuhaf geliyor. 4-5 kişi, 10-15 kişi toplanacaklar. Benim yazılarımı beğendikleri için bana bir ödül verecekler. Neden? Ne hakla? Ben onlara benim yazdıklarımı beğenip beğenmediklerini soruyor muyum? Beğendikleri için bir ödül vermelerini kabul edersem, beğenmedikleri için bana bir ceza vermelerini kabul etmem gerekmez mi? Ödülü alacağım, sevineceğim ama cezayı istemeyeceğim, kabul etmeyeceğim. Böyle şey olur mu? Kimdir ödülü verecek olanlar? İçlerinde benim de çok beğendiğim, adlarını saygıyla, hayranlıkla andığım kimseler bulunabilir. Diyelim ki ödül kurulu üyelerinin hepsi de öyle kimselerdendir. Yine de beni yargılamaya hakları yoktur. Bunun eseri ötekinin eserinden üstündür yahut aşağıdır. En hayran olduğum kimsenin bile benim için böyle bir şey söylemesine katlanamam. Beğenir beğenmez o başka. Onun beğenip beğenmemesi beni ilgilendirebilir. Hatta öyle bir kimsenin, hayran olduğum bir kimsenin sözüyle yazımın şurasını burasını değiştirebilirim. Bana şurası iyi olmamış, eksik kalmış der, elimden geldiği kadar düzeltirim. Ama benim yazımı başka birinin yazısıyla karşılaştırmasına katlanamam. Ben, benim yazdıklarım benim kişiliğimi gösterir. Onun için başka kimseninkiyle karşılaştırılamaz. İyidir yahut kötüdür demiyorum, o başka. Ama ben yarışmaya giremem. Ödül isteyeceğim. Niçin? Yazdığımı beğendiğim için. O eserin bir ödüle layık olduğunu sandığım için. Peki ama bunun için benim eserimi gerçekten beğenmem, eşsiz bir şey saymam gerekmez mi? Bana öyle geliyor ki gerçek sanat adamı işte bunu söyleyemez. Benim eserim güzeldir, olgundur, yetkindir diyemez. Yapmak istediği daima yapabildiğinden üstündür de onun için. Başka bir kimsenin eserine güzel diye, kusursuz diye bakabiliriz. Kendi eserimizse daima biraz üzer bizi. Bir yanı eksik kalmıştır da onun için. Acaba Stendhal Parma Manastırı'na hayran mıydı? Bizim kadar hayran olabilir miydi? Eviriyorum, çeviriyorum, içten bakıyorum, dıştan bakıyorum. Edebiyat ödülleri bana Orhan Buriya'nın dediği kadar hayırlı bir şey gibi gözükmüyor. Bizde ödül verilmesin demiyorum. Romancılığın, hikayeciliğin, belki şairliğin, eleştirmeciliğin gelişmesinde ödüllerin bir iyiliği olabilir. Ama gözümüzde pek de büyütmeyelim o iyiliği. Hele sanat adamlarının, yazarlarının korunması için ödüllerin yeteceğini sanmayalım. Oktay Akbal en sevdiğim insanlardan biridir. Hikayeler yazar, roman yazmaya özenir, eleştirme yazıları da yazar. Giderek çok iyi bir yazar olacağını umuyorum. Benim ödüller üzerine yazdıklarımı beğenmemiş, benim bizde ödül verilmesin dediğimi sanmış. İstanbul gazetelerinin birinde çıkışmış bana. Ne yalan söyleyeyim, şaşırdım onun yazısını okuyunca. Anlamamış benim dediklerimi. Ben ödül üzerine bu yazıları Orhan Buriya'na karşılık diye yazdım. Ben devlet bizde romancıları, hikayecileri korumalı, onların kitaplarını bastırıp yaymalı, yoksa bizde edebiyat kolay kolay gelişemez demiştim. Orhan Buriyan, hayır, devletin kitap bastırması doğru olmaz, sanat dışı bazı kaygılara kapılır, devlet bir takım ödüller versin yeter dedi. Ben de bunun üzerine ödüllerin yetmeyeceğini, onların bir takım tehlikeleri olabileceğini göstermek istedim. Bizde bir hikaye, roman ödülü olursa onun bir yılda Oktay Akbal'a verilmesini isterim. Ben de ödül kurulunda bulunursam onun için çalışırım. Ama şimdilik kendisini okuduğunu anlamak ödülünün verilmesini doğru bulmuyorum. Ulus, 5 Temmuz 1952. Konuya dönüş. Ödüller üzerine diyeceklerimi bitirdim. Biter mi hiç? Bir konuyu tüketmek kimin elindedir? Uzun uzun düşündüm de ödüllerin ancak sakınılacak yanlarını gördüm. Bir takım iyilikleri de yok mudur ödüllerin? Ben gösterebildim mi onları? Göstermeye çalıştım mı? İşte bakın, Oktay Akbal da benim yazılarımı okurken yanılmış, benim ödülleri büsbütün kötülediğimi, sakın edebiyat, sanat ödülleri kurmayın demek istediğimi sanmış. Hayır, bitirmedim, tüketmedim o konuyu. Söylenecek daha neler neler var. Hele sırası gelsin, bir fırsat düşsün, yine açarız ödüllerde. Şimdilik bırakacağım da ödülleri, öteki konuya, asıl konuya döneceğim. Neydi asıl konu? Sanat adamlarının, yazarların devletçe korunması. Türk devleti zaten yapmıyor mu bunu? Sanat adamlarını, yazarları korumuyor mu? Nankörlük etmeyelim. Sanat adamları, yazarlar, devletten dün de yardım gördüler, bugün de görüyorlar. Devlet sanat adamlarına, yazarlara elinden geldiğince sevgi gösteriyor. Hepsinin değilse de birçoğunun sıkıntı çekmemesine çalışıyor. Bir takım işler veriyor onlara, geçinmelerini sağlıyor. Ama bana sorarsanız sanat adamlarını, yazarları korumanın yolunu bilmiyor. Daha doğrusu sanat adamlarını, yazarları koruyor da sanatı korumuyor. Yazarlığı, edebiyatı korumuyor. İkisi bir yola çıkmaz mı diyeceksiniz? Çıkmaz bence. Büsbütün başka şeylerdir. Hatta bazen sanat adamlarının, yazarların korunması, sanatın, yazarlığın, edebiyatın zararını olabilir. Bizde öteden beri tutulan yol budur. Bunu anlatmaya çalışacağım. Öteki sanat adamlarını bırakalım da yalnız yazarları ele alalım. Bizde devlet şairleri, hikayecileri korur. Nasıl korur? Onlara meslekleriyle doğrudan doğruya bir ilişiği olmayan, bazen de hiçbir ilişiği olmayan işler verir. Yüksek bir memuriyete getirir, bir idare meclisinde üyelik verir. Böylelikle bir yazarın sıkıntısızca geçinebilmesini sağlar. O yazar, o büyük memuriyette, o idare meclisi üyeliğinde bir şeyler başarabilir mi? Karışmıyorum ona. Çok iyi bir memur, çok iyi bir idare meclisi üyesi olduğunu da kabul ediyorum. Meselenin o yönüne karışmıyorum. Ama o memuriyetten, o idare meclisi üyeliğinden, o yazarın sanatına bir iyilik gelir mi? Gelmiyor, gelemez. Çünkü o yazar sanatı sayesinde, yazıları sayesinde geçinmiyor. Başka bir yüzden geçiniyor. O yüksek memuriyeti, o idare meclisi üyeliğine bir yazar olduğu için getirildiğini bilmiyor mu? Biliyor. Biliyor ya, şimdiye kadar yazdıkları için geldiğini biliyor. Bundan sonra yazmasa da olur. Böylece mesleğinden uzaklaşmaya başlıyor. Siz bunu sanatı korumak, yazarlığı, edebiyatı korumak sayabilir misiniz? Neden böyle oluyor? Biz sanatı, edebiyatı bir süs saymaktan kurtulamıyoruz onun için. Sanat, edebiyat toplum için bir süs değildir. İlle bir yararlılığı dokunmalıdır demeye mi getirmek istiyorum? Hayır. Sanat, edebiyat bir toplum için süstür. Ama gerekli bir süstür. Geçilemeyecek bir süstür. Sanat, edebiyat insanları faydasız işler görmeye, doğrudan doğruya bir yararlılığı dokunmayacak şeylerle uğraşmaya alıştırır. İnsanoğlunu incelten, medenileştiren işler de asıl bu gibi işlerdir. Bir topluma süsü gerekli bir şey diye kabul ettirmezsiniz. Onda süs ihtiyacını uyandırmazsınız. İlerlemesine engel olursunuz. İlerlemek, yeni yeni ihtiyaçlar yaratmak demektir. Ancak faydalı işlerle uğraşan kimseler ise yeni ihtiyaçlar yaratmaya çalışmazlar. Olan ihtiyaçlarıyla yetinir, onları doyurdular mı işlerinin bittiğini sanırlar. Bunun içindir ki sanata, edebiyata bir süs diye bakmamak gerekir. Sanatsız, edebiyatsız bir toplumun yükselemeyeceğine, medenileşemeyeceğine, yalnız incelemeyeceğine demiyorum. Medenileşmeyeceğine inanmak gerekir. Bir yaratığın yaşaması, büyümesi için azık ne denli gerekliyse, bir toplumun yaşaması, büyümesi için de sanat, edebiyat, faydasız bilimler o denli gereklidir. Bizde devlet öteden beri işte bunu kavrayamıyor. Şimdi bence en büyük yaramıza geliyorum. Biz yıllardan beri ülkemizde okullar açmaya, ilk okulların çoğalmasına çalışıyoruz. Okuması yazması olmayan yurttaş kalmayacakmış, medeni denilen, ileri denilen ülkelerde okuması yazması olmayan kimse yokmuş. Bizde de olmamalıymış. İyi bir erek doğrusu, güzel bir erek. Ama buna ilkokul açmakla mı varılır? Sanmıyorum onu, inanmıyorum ona. Bizim için, yani Emrullah Efendi gibi Tuğba Ağacı kuramının doğruluğunu kavramış olanlar için bir ülkede herkesin okur yazar olmasını ilkokul sağlamaz, son okul sağlar. İlkokulda çocuklara okumayı yazmayı öğretirsiniz. Neye yarar bu? Kendilerine okulu bitirdikten sonra okunacak kitap veremezseniz öğrendikleri o okuma yazma neye yarar? Önce okunacak kitapları hazırlayacaksınız, sonra onlara okumayı öğreteceksiniz. Siz o okunacak kitapları hazırlamakla yetinseniz de olur. Onları okumak hevesi yurttaşlarda kendiliğinden uyanır. Bakarsınız ki ilk okullar kendiliklerinden türeyivermiş. Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da edebiyatın fikir işçilerinin ilerlemesi ilk okulların çoğalması sayesinde mi olmuştur? Siz öyle mi sanırsınız? Tam tersine, o ülkelerde zaten büyük bir edebiyat, büyük fikir adamları bulunduğu için ilkokullar çoğalmıştır. Benim bildiğime göre Emrullah Efendi, ilkokullardan önce yüksekokulların, bilim yurtlarının, üniversitelerin açılmasını istermiş. Onlardan önce de yapılacak bir iş vardır. Toplumda düşünürlerin, düşündüklerini söylemekten çekinmeyenlerin, öğrendiklerine bağlı kalmaksızın araştırmalara girişenlerin çoğalmasını sağlamak. İlkokuldan bir Sokrates, bir Platon, bir Aristo yetişmez. Ama bir Sokrates'i, bir Platon'u, bir Aristoteles'i bulan bir toplumda ilkokullar yetişi yetişi verir. İşte bunun içindir ki ben devletin yazarı değil, yazarlığı, edebiyatı korumasını istiyorum. Bir takım kimselerin yazmalarını, düşündüklerini, hayallerini yazmalarını sağlasın. Bassın onların kitaplarını. O yazılanlar değerli midir, değil midir? Güzel midir, çirkin midir? Onu pek incelemeden bastırsın kitapları. Onlar değersiz, çirkin, yanlış da olsa değerlilerin, güzellerin, doğrularının yazılmasına yol açar. Kitabı devlet değil, kitapçılar basarmış. Evet, okumanın yayılmış olduğu memleketlerde öyledir. Kitapçılar kitap bastırıp para kazanır. Bizde ise öyle değil. Kitap para kazandırmaz. Hiçbir kitapçıya da sen para kazanmaya bakma, zararı göze al diyemezsiniz. Devletse bu zararı göze alabilir, almalıdır. Bizde edebiyatın, fikir işlerinin gelişmesi için başka yol yoktur. Yurttaşların okur yazar olması için de başka yol yoktur. Edebiyatı, kelimenin en geniş anlamıyla edebiyatı olmayan bir ülkede ilkokullar açmak çöl ortasına arı kovanı koymaya benzer. Çiçeği nereden bulacak da bal yapacak o arılar. Ulus 11 Temmuz 1952. Söz olsun. Yazarlarımızın çoğu içlerinde ateşli devrimciler de var, bir türlü bırakamadılar Arap harflerini. Daha kolay, daha çabuk oluyormuş o harflerle yazmak. Öyle alışmışlar da. İyi ama devrim alışık olduğumuz düşünceleri, duyguları, töreleri bırakıp daha iyi, daha doğru yahut günün isterlerine daha uygun düşüncelere, duygulara, görüşlere geçmek demektir. Ben devrimciyim, yine de bırakmam alışık olduğum şeyleri. Tutuculuğun, muhafazakarlığın ta kendisidir bu, özüdür. Devrimciyseniz, bu toplumun yaşamasında bir değişiklik olmasını istiyorsanız, siz de bir değişin, örnek olun. Eski yazıyı bir türlü bırakamayan bu adamlar, bir de kalkıyorlar dil işine karışıyorlar. Türkçenin ne yol tutması gerektiği, Arap harfleriyle düşünülemez. Kişi harflerle mi düşünür demeyin. Elbette. Okur yazar kişi yalnız sözlerle düşünmez. Kullandığı sözlerin yazıdaki biçimleri de gelir gözlerinin önüne. Ben örneğin deniz derken belki gözlerimin önüne o gök boyağıyla, dalgalarıyla, homurtularıyla yahut pırıl pırıl durgunluğu, dinginliğiyle koca su geliyor. Ama de sesini, niz sesini düşünüyorum. Eskiden sağır kefle yazardık, onu da düşünüyorum. Deniz derken duyduğumla ne bileyim, Arapça bahr, Fransızca mer sözünü söylerken duyduğum bir değil. Benim için deniz yalnız bir söz değil, bir biçimi de var. Yazıda aldığı biçim, Romy de Gourmont'a göre deniz deyince denizi görenler, görücüler, deniz sözünün kağıt üzerindeki biçimini görenler de duyuculardır. Bir yazar ne yalnız görücüdür ne de yalnız duyucudur. Yıllardır yazıyor, kağıt üzerine bir takım biçimler döküyor. Bunun da bir etkisi olmaz mı onun düşüncesinde? Ahmet Haşim bir yazısında alev sözü ayın harfiyle yazılmayınca alevliğini bitireceğini söyler. Kızıl kızıl dilleri o harfin ağzından çıkarmış. Ahmet Haşim bizim yazarlarımız arasında en görücü olanlardan biriydi. Görücü olduğu için sözlerin yazıda aldıkları biçimlerde de bir takım şeyler görürdü. Türkçenin tutması gereken yol üzerine söz söylemek için Arap harfleriyle yazılan Türkçeyi değil, Latin harfleriyle yazılan Türkçeyi göz önünde tutmalıyız. Arap harfleriyle yazılan Türkçe ile Latin harfleriyle yazılan Türkçe bir değildir. Görmüyor musunuz? Latin harflerini kullanmaya başladığımızdan beri dilimiz ne kadar hızla değişti. Demek Latin harfleri de etkiledi onu. Latin harfleri de kendi gereklerine uydurdu. Biçim öze işlemesin, olur mu hiç? Arap harflerini bir türlü bırakamayanlar arasında dil devriminden yana olanlar, bütün yabancı sözleri atıp yerlerine Türkçelerini koymamız gerektiğini söyleyenler, bunu çok iyi savunanlar var. Ama ne yalan söyleyeyim, onları dinlerken de, yazılarını okurken de acayip bir duygu, bir şüphe geliyor içime. Avukat savunması gibi onların savunması, kişinin kendi kendini savunması gibi değil. Belli, bu iş onları içlerinden, etlerinden kavramamış. Yahut dil devrimini salt bir duyguya bağlıyorlar. Biz Türk'üz, onun için Arapça söz değil, Türkçe söz kullanırız. Hayır, dilimizi değiştirmemiz onun için değildir. Arapça, Farsça sözlerle yazarken yine de Türktük. Benim babam, büyük babam da benim kadar Türktüler. Biz Türk olduğumuz için değil, artık Doğu uygarlığından, medeniyetinden ayrıldığımız için Arapça, Farsça sözlerden uzaklaşıyoruz. Arap yazısını bıraktığımız için Arap sözlerini de bırakıyoruz. Biz Türklüğümüze uyandırdığımız için değil, Batı uygarlığına özendiğimiz için dilimiz değişiyor. Daha Arap harflerini bırakmamış olanlar ise dil devrimini savunurken dahi kendilerini Batı uygarlığı içinde görmüyorlar. Batı uygarlığına gitmeyi istemiyorlar demeyeceğim ama kendilerinin değil, çocuklarının oraya gitmesini istiyorlar. Entarimizi giyip çubuğumuzu yakacak, bir yandan da Acem Aşiran peşrevini dinleyeceğiz, sonra da kendimizi batılı sayacağız. Arap harfleriyle yazıp da dil devrimini savunmak buna benzer. Devrimlerin gerçekleşmesini, iyice yerleşmesini diliyor musunuz? Siz o devrimler gerçekleşmiş, iyice yerleşmiş gibi davranın. Biraz gülünç olurmuşsunuz. Ne yapalım? İnandığınız bir şey uğrunda gülünç olmaya da katlanmalısınız. Arap harflerini iyi kullanırmışsınız. Latin harfleriyle yazdınız mı, eciş bücüş satırlar dizermişsiniz. Ne yapalım? İnandığınız bir yolun acemisi olmak, inanmadığınız bir yolun ustası olmaktan iyidir. Dil devriminden yana olmayanlara sözüm yok. Biliyoruz, onlar içinde Latin harflerini daha sevememiş olanlar, kaldırılmasını dileyenler var. Bir sözüm yok onlara. Ara sıra gülüyorum, içimden gülüyorum, açıkça gülüyorum, o kadar. Zavallılar, bir toplumu geri götürmek olabilir sanıyorlar. Oturup Alaturka musikiyi dinliyorlar, bizim radyolardaki yetmezse Mısır radyosundan dinliyorlar. Gözlerini bayıltıp koyu koyu Arapça sözler kullanıyorlar. Biz daha kalabalığız, çoğunluk bizimle deyip kazanacaklarını umuyorlar. Bunun için kendilerini eski cennetlerinde görür gibi oluyorlar. Bilmiyorlar ki yarın çoğunlukta olanların değil, azınlıkta olanlarındır. Bütün devrimleri azınlıklar yürütür. Neden? Doğrusunu isterseniz çoğunlukla ister o devrimleri. Ama istediğini bilmez. Kendini geçmişe bağlı sanır. Hayır, dil devriminden yana olmayanlara bir sözüm yok. Ama dil devriminden yana olanlar Arap harflerini bırakamayınca kızıyorum. Devrimin ilerlemesine, yerleşmesine engel oluyorlar da onun için. Hele bıraksınlar o harfleri, Latin harfleriyle yazsınlar. Şimdi anlayamadıkları, sezemedikleri birçok şeyleri birdenbire açıkça görecekler. Biraz sıksınlar kendilerini, alışkanlıklarından silkinsinler. Şimdi kullandıkları Arapça, Farsça sözlerinde atılıp yerlerine Türkçelerinin alınabileceğini görecekler. Arap harfi alışkanlığından silkindiler mi, Arapça sözler alışkanlığından da silkinmiş olacaklar. Dil devrimi dışında bir devrim vardır sanıyorlar. Hayır, asıl devrim dil devrimidir. Dil devrimi öteki devrimlerin hepsini kendinde toplar. Dil devrimi, devrimin dilidir de onun için. Sözlerle oynuyorum sanmayın. Dil devrimi bir devrim geçirmiş, geçirmekte olan bir toplumun düşüncelerini, duygularını, görüşlerini bildirmeye elverişli bir araç araması demektir. Düşüncelerde, duygularda, görüşlerde bir devrim olmuş. Neyle belirecek bu? Ancak yeni bir dille belirebilir. Bizim eski dilimiz, eskiden kullandığımız Arapça, Farsça sözler bizim eski düşüncelerimizi, duygularımızı, görüşlerimizi gösterebilirdi. Onlar değiştikçe onları gösteren sözler de elbette değişir. Dil devriminden yana olmayanlar işte bunu anlamıyorlar. Kimi anlıyor, devrimlerin topunu istemedikleri için dil devrimini de istemiyorlar. Dil devrimine saldırmaları boşuna değil, eski dili getirebilirlerse eski düşünceleri, duyguları, görüşleri, eski töreleri de yine getirebileceklerini umuyorlar. Siz hele Nuri aynım demeye başlayın, kadına yine maşlahı, çarşafı giydirirsiniz. Yüzü açık sevgiliye Nuri aynım denmez ki. Bir deneyin, bakın siz de gülmüyor musunuz? Devrimlere diş bileyenlerin dil devrimine saldırmalarını anlıyorum. Ama kendilerinin devrimci olduklarını söyleyenlerin dil devriminden yana olmamalarını, dilimizi değiştirmeden de toplumu değiştirebileceğimizi sananları anlamıyorum.